Hayriye'nin Düğünü. Yazan Hüzeyme Yeşim Kocak. Seslendiren Bedia Ener. Bu öykü yazarın Asude Yayınlarından çıkan Saklı Değerler kitabından alındı.
Kanserliydi. 60 yaşındaydı. En kötüsü tek başınaydı. Hastalığına, hayatın acımasız şartlarına, insanların donuk, bencil yaklaşımlarına tek başına göğüs germek zorundaydı. Tek başına varlığını idame ettirmek, yaşamını sürdürmek, tek başına direnmek yalnızca. Hastalığının vehametini pek iyi anlayamamıştı Hayriye ya da komşularının deyişiyle Hayroş teyze. Bunu ona kader bir gün çok acı şekilde hatırlatacaktı. Yalnızlıktan bunaldığı, senede birkaç kez semtine uğrayan lütufkar kardeşi Ganimet'in olduğu bir gün, kardeşinin mal bulmuş mağribi gibi Alman kadifesi perdelerine sarıldığını gördü ve keyfi kaçtı. Evimden bir şey götüremezsin artık. Kardeşi neşeyle gülümsedi. Ama senin ihtiyacın yok ki şekerim. Mutfak perdeleriyle de idare edersin bu salonu. Hayriye titrek, kuru sıska parmağıyla kardeşinin gözünü işaret ederek aç gözlü, mal düşkünü kadın, yetmedi mi daha dedi. Ganimet ağız büzerek ayak diredi. Senin kadar bu evde benim de hakkım var. Hayır, hepsi benim emeğim, benim çalışmam, benim. Onunki hayatta hiçbir şey olmamıştı. Tek içini ısıtan, hayata döndüren, ona sahip çıkan şu koca oymalı ceviz sandığın içindekilerdi. Madem yeşil kadife perdeler, hayalindeki yakışıklı, merhamet, sevgi dolu erkeğin artık o ötelerde, dağlarda, denizlerde mi bilinmez, sırlı küçük pembe evinin simgesiydi düşlerini süsleyen. Ölse de vermezdi perdelerini. Kimse alamaz benden, hiç kimse. Daha devam edecekti, soluğu kesilir tıkanır gibi oldu. Yorulmuştu. Sinirli, aceleci, küfürden beter bir karşılık suratında şakladı. Ganimet'in cevabı, nasılsa yakında öleceksin. Defol, defol evimden. Hayriye işte o an ilk defa 60 yıllık ömründe yüzlerce defa öldüğünü düşündü. Yüzlerce defa. Dul kalmış, felç olmuş annesine bakmak mecburiyetini hissedip bütün genç kızlık rüyalarını çeyiz sandığına kilitlediği gün kardeşinin tüm acımasızlığının, hoyratlığının kafasına kazındığı gün. Evinin dört duvarında, gecesinde, gündüzünde, soluk aldığı her dakikada o korkunç yalnızlığını hecelediği, bitip tükenmez, sür Allah sür süren, süzülüp giden, avuçtan kayıp, yüreği sızım sızım sızlatan, ölmekten bin beter kahrolası, lanet olası günler. Hastalığına sevinmişti bile, belki onu bu sönük, anlamsız yaşantıdan kurtarır diye. O günler ki kulağının devamlı kapıda çalınacak zili beklediği bir ayak sesi, bağırış, çığırış duysa acaba bana mı geliyorlar diye içini belli belirsiz bir sevinç, ümit dalgasının kapladığı, sonra hayal kırıklığının, bezginliğin, bıçak yarası, zehir gibi acı bir şeyin yüreğine çöreklendiği, benim gibi bitik, cansız, sıkıcı bir yaşlı kadını ne yapsınlar diye hüngür hüngür ağladığı boş, karanlık, sevgisiz, ışıksız, aç günler. Sonra camlarda gelip geçen güler çehreli, toz pembe akarsu gibi kaynayan, fıkır fıkır bahar dalı gibi genç çiftler. Son zamanlarda kafasına bir düşünce saplanmıştı Hayriye'nin. Ne zaman sarmaş dolaş bir çift görse, evlenecekleri tarihi merak ediyordu. Mutlaka evlenmeliler diyordu. Ve masalsı, destansı, Adeta semalardaki bir düğünü hayalliyordu. Kız da pek çirkinmiş canım diyordu Hayriye. Aslan gibi delikanlıya yazık olmuş. Hayriye kovuveriyordu gencecik kızları delikanlıların yanından. Takıveriyordu oğlanları koluna. Geziyorlardı dere tepe düz, dağ ova deniz. Dolaşmadık yer bırakmıyorlardı. Delikanlı hep ellerini tutardı Hayriye'nin. Yüzündeki tüm kırışıklıklar, buruşukluklar gider, ayın 14'ü gibi bir kız oluverirdi. Delikanlı mahcup sizi der, gerisini getiremez kızarırdı. Bazen de yüzlerce delikanlı kulağına seni seviyorum cümlesini, yani cümlelerin en güzelini, usulca, romantikçe fısıldardı. Hatta binlerce seni seviyorum, seni seviyorum. Gene de yetmediğini hissederdi. Delikanlı her yerdeydi. Yerde, gökte ama asıl yüreğinde, yüreğinde. Gün olur, cama vuran bir yağmur tanesinde el ederdi Hayriye'ye. Hayriye çoğu zaman kendi gözyaşlarında mı, yoksa yağan amansız yağmurun altında mı, delikanlının gezindiğini bilemez, belki ikisi birbirine karışırdı. Gün olur, ayın tepesinden gülümserdi Hayriye'ye. Gün olur, bir beyefendinin pırıl pırıl pardesüsünden, gazetenin hayat arkadaşı köşesinden, bir romanın kıvrılmış onlarca defa okunmuş bir sayfasından Hayriye'ye kollarını açar, gel derdi. Annesinin felci de geçiverirdi o zaman, diriliverir, kalkıverirdi ayağa, damadıyla düğün havası oynar, çalar söylerdi. Hayriye kıskanır mıydı? Hoş görürdü canım. Nasılsa kocası kendinin de sonsuza kadar. Hiç bitmeyen, sönmeyen, ölmeyen mutluluk, ebedi mutluluk. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum. Ganimet bile bu düğünün önüne geçemezdi. Bazen de hınzırlığı tutardı Hayriye'nin. Delikanlının sarılıp kendisini öptüğünü düşlerdi. Sonra da bir utanır, utanırdı ki böyle bir günah işlediğinden. Arka arkaya 3 gün oruç tutar, fakire sadaka verir, günahını affetmesi için Tanrı'ya yalvar yakar olurdu. Ben de seni seviyorum. Ellerimi hiç bırakma emi. Beni yalnız bırakma. Son kelimeler iyice cansız çıkmıştı. Sayıklıyor dedi. İyice bitmiş bu ihtiyarcık. Doktor, yoksa... Kırk yaşlarında güzelce bir adamdı doktor. Ganimet'in sualine ilaçları vermeyi unutmayın diyerek karşılık verdi. Hastanın durumunun ümitsiz olduğunu bile bile. Çantasını toplarken hastanın çırpındığını, anlamsız kelimeler, hırıltılar çıkardığını gördü. Sakin ol teyzeciğim, sakin ol. Sakin ol sevgilim, sakin ol. Dinlemeliydi o sesi. Canını, tüm varlığını, her şeyini, biricik sevgilisini üzer miydi hiç? Uyuşuk gözlerle çevreyi süzdü. Yatağındaydı. Bütün azaları, kemikleri ağrıdan kırılıyordu. Delikanlısı yatağın bir ucuna ilişmişti. Büyük, sevecen erkek elleri Hayriye'nin ellerine yapıştı. Beni sonsuza kadar sev emi. Ganimet gülerek sayıklıyor, sevgiden bahsediyor, zavallı moruk dedi. O kimseye sevgi beslememişti. Bundan da gurur duyardı. Çünkü sevmek ona göre bir zuldü. Zayıfların, zavallıların, romantik sersemlerin işiydi. Doktor biraz canlanıyor dedi. Gitmeliyim. Saatine baktı, çantasını aldı, umutsuz bir tavırla ilave etti. İlaçları vermeyi ihmal etmeyin. Ganimet garip bir edayla, sıfırı tüketmiş değil mi dedi. Doktor ses çıkarmadı. Ağızda yuvarlanan kısa bir Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Ganimet doktorun sessizliğini içerlemişti. Hırsla yere tükürdü. Sersem ne olacak? İçeri girdiğinde kardeşinin yüzü oldukça sakin, rahat, huzur dolu bir görünüm almıştı. Doktor bana evlenme teklif etti biliyor musun? Ne? Ne? Ganimet'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ama ben kabul etmedim. Böylesi daha iyi. Ganimet'in kahkahası odayı doldurdu. Yapma be abla. Deme yahu. Demek bir ara mutfağa gittiğimde işi pişirdiniz ha? Hayriye kurumla doğrulmaya çalıştı. Dur ben sana yardım edeyim. Ablasının sırtına bir kırlent koydu. Hayriye hızlı hızlı. Nimet Hanım dediydi. Karısı terk etmiş. Bizim üstümüze taşınmışlar. Bekar yani. Biliyorum ama hepsi kuruntu bunların. Evli olsa, dul olsa ne çıkar? Seni alır mı? Gencecik adam ayol. İlahi hayroş. Hiç güleceğim yoktu. Durdu durdu bir kahkaha daha attı. Hayriye kızdığı zamanlarda yaptığı gibi kardeşinin yüzünü görmemek için başını pencereye çevirdi. Bir daha da hiç konuşmadı. Ben mutfağa gidiyorum. Hayriye yorgundu, bitkindi. Gücünü, bütün kuvvetini yitirmişti. Dışarıda güneş bütün canlıları ısıtıyorsa ya da soğuk bir fırtına varsa, insanlar hayata gülüyor yahut sitemler edip hakaretler yağdırıyorsa ona neydi? Onun kaderi kapkara. Artık ömrü final çizgisine yaklaştıktan sonra. O daima okkanın altına gümbürtüye gidenlerdendi. O daima ezilenlerdendi. Kalbi de buz gibiydi. Düşler, hayaller ne derece ısıtırlardı ki? Nafileydi aslında bu uğraş, bu hayat savaşı. Bu kavga, bu telaş. Nafile. Fakat inanmak istiyordu onu sevdiğine, evlenmek istediğine. İhtiyacı vardı ve inanıyordu bütün kalbiyle, benliğiyle. Aksi takdirde yaşayamazdı. Niçin yaşanırdı? Sevgi. Ah sevgi. Soylu, bencil, acımasız, gaddar sevgi. Başka değerler, kavramlar, idealler içinde yaşanacağını öğretmemişlerdi. Çocukluğundan beri hep gelinlik masallarıyla büyümüştü. Büyüyünce ne olacaksın diye sorulduğunda gelin olacağım derdi. Öylesine tatlı bir gururla, çocuksu bir hevesle gelin olacağım. O heves sevdalaşmış yüreğine kök salmıştı. Hala gönlünde barınıyordu. Hala ölmemişti. O yara hala kanıyordu. Bütün dünyası evlilik üzerine kurulmuştu. Annesi daha okula gitmeden başlamıştı. Ancak biter derdi. Kız kısmının çeyizi de derdi de bitmez. Bitmemişti. Peş peşe ağır hastalıklar, o güzelim evlilik masalını kaldıramayacak kadar sağlıksız, perişan bir bünye. Otursun evde çeyizini yapsın demişlerdi. Avunması için. O da yapmıştı. Bıkmadan, usanmadan, yorulup bir of diyemeden, dinlenmeden, evlilik hülyasından bir zerre olsun yitirmeden. Hayriye bunun için var olmuştu sanki. Bunun için yaşıyordu. Bunun için soluk alıyordu. Aniden korna sesleri, tasasız, kaygısız, sade kokan kahkahalar, mutluluk dolu, dünyaya meydan okuyan sevgili bir kalabalık. Beni almaya geliyorlar. Doktorum, sevgilim de geliyor. Düğün alayı bu. Benim düğünüm. Hiç şimdiye kadar görmediği, bilmediği bir kadın ortalığı canlandırıcı, hava katıcı bir şeyler söylüyordu. Çalsın tüm müzisyenler, dans etsin herkes, gülüp oynasın, mutlu olsunlar. Hayatta bir defa olur bu, iki değil, üç değil. Bu coşku bir kez yaşanır. Kaçırmayın, gelin, koşun, mutlu olsun herkes. Bakın, Hayriye hiç böyle güzel olmuş muydu? Benzinden saadet, ümit, huzur akıyor. Şahit olsun herkes. Bakın Hayriye'ye hiç böyle aşkla dolmuş muydu? Geç kalmayın, hızlanın, acele edin biraz. Atın dertlerinizi geriye, gömün toprağa. Rahat olun biraz. Ölmüş mü acaba? Kalbi atmıyor. Şuna bak be, nasıl da keyifli. Gelin gibi. Son günlerde kafayı iyice bozduydu zavallıcık. Çorbayı boşuna yaptım desene. Daireyi 40 milyara satabilir miyim acaba? Karnımı çabuk doyurmalıyım. Yoksa telaş eden aç kalabilirim. Sonra doktora, komşulara haber veririm. Ganimet mutfağa girdi. Bir dilim ekmek kesti. Büyük bir keyifle masaya kuruldu. Yeşil perdeler. Bu ev artık hep onundu. Kızı da zaten anne, teyzemin evi ne güzel değil mi deyip duruyordu. Teyze. Hayroş teyze. Bir izmarit kadar değersiz bir ad artık bu. Geride kalmış. Boşluğa karışmış. Saati 10:20 geçiyordu. Gene durmuş dedi. Ne kötü. Güneşsiz bir öğle üzeriydi.
Hüzeyme Yeşim Koçak'ın Hayriye'nin Düğünü öyküsünü Bedia Ener seslendirdi.